Ayrım 11, Limitsiz Yaşam, Nick Vujicic, sayfa 167. Bölüm 9. Az ya da çok insanlara güven. 11 yaşındaydım. Ailemle birlikte kumsala inmiştik. Avustralya'nın meşhur altın kumsalına. Annem ve babam yürüyüşe çıkmıştı. Ben de kumların üstünde uzanıyordum. Dalgaların gelip gidişini seyrediyordum. Tişörtüm bol geldiği için güneşlenemiyordum. Bir süre sonra genç bir kadın bana doğru yaklaştı ve gülümsedi. "Oho, çok etkileyici," dedi. Ne demek istemişti? Şortumdan etkilenmişti herhalde. "Kaç saattir kollarını kumun altında tutuyorsun?" diye sordu. Garip bir şekilde kendi kollarımı kuma gömdüğümü düşünüyordu. Güldüm ve "Çok kazmak zorunda kaldım," dedim. Kadın şen bir kahkaha attı. İkinci kez bana bakmasını bekliyordum. Hiçbir şey söylemeden yoluna devam etti. Bazen başıma böyle vakalar geliyordu. İnsanları anlamak, insanları kendi hayatlarında başarılı kılar. Fakat bunu çok az kişi başarabilmiştir. Hepimiz sevmek isteriz. Hepimiz dostlarımızın yanımızda olmasını dileriz. Fakat yalnızken etrafımızdaki insanlara bir şans tanımak için ilk adımı biz atmalıyız. Çünkü insanlara nasıl davranıyorsak biz de o şekilde muamele görürüz. Eğer etrafımızdakileri başarılarında takdir eder, sıkıntılarında yanlarında bulunursak emin olun geri dönüşümü bize fazlasıyla olacaktır. Ayrıca sosyal bir varlık olarak insan bazen karşısındakini tanımadan etkileşime geçer, tıpkı yukarıdaki örnekteki gibi. Ancak bu tür ilişkilerde önyargıyla bakmamak en doğru harekettir. Çünkü insanlar birbirini tavır almadan sevebilmeli, tanıyarak güvenebilmelidir. Nasıl tanıyacağız? İnsan kendisine değer vermeli. Bu konuda ne kadar çaba harcadığımı sizler de biliyorsunuz. Sık sık sorarım, başkalarına güvenmek ne kadar doğru? Aklıma gelen ilk cevapsa, insanlara güvenmek, onları sevmek ve tanımakla olur. Hepimiz desteklenmek isteriz. Güvenmek isteriz ve bunun kanıtlanmasını arzu ederiz. Bunu elde etmenin en güzel yolu insanlarla ilgilendiğinizi onlara göstermenizdir. Bağlantı kurmak. Çocukken annemle birlikte alışverişe giderdik. Tekerlekli sandalyemde oturur insanları seyrederdim. Sonra kişilikleri hakkında fikir yürütmeye çalışırdım. Ancak kendimin nasıl bir duruş sergilediği konusunda asla bir fikrim olmamıştı. Duygularım, jestleri, mimikleri okudukça mutlu oluyordum. Belki size tuhaf gelecektir fakat benim bu ilgim dünyaya olan merakımdan kaynaklanıyordu. Ayrıca beni nasıl etkilediyse diğerlerini de öyle etkilediğini düşünüyorum. Hatta kollarımın ve bacaklarımın eksikliği bana bu anlamda artı puan kazandırdı diyebilirim. Artık konuşurken usta bir yüzüm var. Kardeşim bu durumu görmüş olsa gerek ki bana bir keresinde "Nick, sen gerçekten konuşurken karşındakiyle göz teması kurmaktan hoşlanıyorsun. İnsanların gözlerine bakmayı seviyorsun," demişti. Bu da gerçekten konuşmamı samimi kılıyor. İlişkide ortak bir mekandır gözler. İnsanların duygularına ulaşmanın en kolay yoludur. Sahip olduğumuz yetenek seti. Yetenek kelimesi sıkça kullanılan fakat tam manasıyla ifade edilmeyen bir kelimedir. Bir insanın sahip olduğu yetenekler sayılamayacak kadar çoktur. Kimisi mesela iyi el-göz koordinasyonuna sahiptir. Kimisi de güzel şoförlük yapabilir. Bir keresinde kardeşim bana, "Abi sen çok iyi bir şoförsün," dedi. Bense, "Ehliyetim bile yok, nasıl şoför olabilirim ki?" diye karşılık verdim. "Tekerlekli sandalyenin şoförüsün," diyerek güldü. Bazı yetenekler var ki bunları bilmeden insan hayatta çoğu şeyi başaramaz. Düşünce okumak, karşımdakini dikkatle dinlemek, istenileni anlamak, uzlaşmak, samimiyet kurabilmek. 1. Düşünce okumak. İletişime geçebilmek için insan beden dilini, ses tonunu, yüz ifadelerini bir seviyeye kadar anlamak mecburiyetindedir. Mesela bazen insan kızgınmış gibi davranır, oysa ki değildir. Bunu rahatlıkla anlayabilmemiz gerekir. İnsan karşısındakinin fikrini okumayı zamanla öğrenir ve geliştirir. Bu konuda kadınlar erkeklerden daha başarılıdırlar. Örneğin annemin beni bir kitap gibi okuduğuna inanıyorum. Ne zaman kızgın ya da üzgün olduğumu hemen sezebiliyordum. 2. Karşımdakini dikkatle dinlemek. Bir atasözünde bir kez konuştuysan iki kez dinlemeye bak der. Eğer iletişime geçmek istiyorsan kelimelerin arkasındaki hisleri bilmelisin. Ben bir ilişki uzmanı değilim. Mesela kadınlar daha sezgiseldir ve kolaylıkla sinirlenebilirler. Cümlelerin anlamlarından çok tonlamaya önem verirler. Erkeklerse kadınlara oranla daha mantıkçı ve net bakarlar. 3. İstenileni anlamak. Bir olayı anlamak istiyorsan önce onu dikkatlice gözle. Duyduklarını, gördüklerini iyice tart. Ardından nasıl bir tavır takınacağını düşün. Bunu başaran insanlar, insani ilişkilerde hep başarılı olmuşlardır. New York Times gazetesinde okuduğum ilginç bir olayı paylaşmak isterim. Haber, iki Amerikan askerinin bombalı saldırıya uğramasını anlatmaktadır. Şüpheli iki şahsın bulunduğu bir araç, askerlerin karargahına doğru yaklaşır ve aracın içindekilerden biri askerlerden su ister. Durumu iyice irdelemeyen Amerikan askeri araca yaklaşır yaklaşmaz araçtaki şahıs fünyeyi çeker ve askerin üzerine doğru fırlatır. Bu kazada biri ağır olmak üzere iki asker yaralı olarak kurtulur. Bu duruma iyice bakıldığında askerin şüpheli şahsın tavrını iyice tahlil etmeden yaklaştığını görürüz. 4. Uzlaşmak. Yerine göre davranmak maharetli bir iştir. Bu durum tanımadığın ortamlarda da geçerlidir. Bu yüzden ben ilk kez gittiğim ülkelerde ne gibi geleneklerin ve adetlerin olduğunu sorarak yola çıkarım. Bazı ülkelerde, bazı durumlarda kendi ülkenizde verdiğiniz tepkiler doğru olmayabilir. İnsan anlaşmak için muhakkak bir yol bulur. Bu ilişkilerin hayati kuralıdır. 5. Samimiyet kurabilmek. Yüz ifadelerimizle sözcüklerimizin uyumu ile anlatacağımız konuyu bir bütün haline getiririz. Bazen başka biri gelip kendi kişisel sınırımıza girene kadar kendi konumumuzun farkında olamayız. Yakın münasebetlerde bu daha fazladır. Ayrıca bazı insanlara bu mesafeyi daha kısa tutarız. Yani bize müdahale etmelerine daha çok müsamahakar davranırız. Yakınlarımızı daha az yargılarız. Karizma şirketi. Dikkat çekmek için çok fazla çaba sarf etmiyorum. Bir insanla tanıştığımda ben sadece yüz ifademi kullanırım. Bu yüzden oldukça rahatım. Diğerleri ise el-yüz koordinasyonunu sağlamak zorunda. Hele ki gençlerin ve çocukların yanında daha bir mutluyum. Çünkü onlar içlerinden geldiği gibi davranıyor. Ben de onlarla daha kolay iletişime geçiyorum. Bence gerçek sır, karşıdaki kişinin seninle konuşmak istediğinde dikkatini ona vermendedir. Çünkü insana en büyük saygı onu dinlemektir. Çoğumuz kendimizi strateji bilen, düşünceli insanlar olarak görürüz. Oysa ben bazen öyle olmadığımızı düşünüyorum. Kardeşim kendisine küçükken diktatör bir ağabey gibi davrandığımı söylüyor. Bu konuda ona hak veriyorum. Bir keresinde arkadaşım Phil beni ziyarete geldiğinde ona kahvaltı masası hazırlamak için kardeşim Aaron'u kullanmıştım. Hatta Aaron'a sormadan Phil'e güzel bir kahvaltı masası hazırlayalım diye teklifte bulundum. Aaron'u nasıl yönlendireceğimi bilmiyordum. Zaman geçip ikimiz de büyüyünce Aaron benim isteklerime daha pratik çözümler üretmeye başladı. Çok fazla talepte bulunduğum için bazen sıkılıp ince bir hicivle beni tehdit ederdi. İnsan ne kadar yetenekli olursa olsun, yapması gereken şeyi zamanında yerine getirmezse bütün yetenekler onun için anlamsızdır. Hareket sözden önce gelir. İlişkilerde de bu böyledir. İş ortamında başarılı olmak istiyorsan, başkalarına yardım etmek onlara öğüt vermekten daha makbuldür. Akort. İnsani ilişkilerde ustalaşmak istiyorsan, kendi düşüncelerinle çevren arasında bir bağlantı kurmak zorundasın. Her şeyin odak noktası olmaktan söz etmiyorum. Başkalarının düşündükleriyle kendi düşüncelerin arasında öyle bir köprü kur ki hem kendin kabul göresin hem de onlar seni benimsesinler. Fakat insan bu akordu yaparken en yakınıyla en uzağı arasındaki mesafeyi iyi ayarlamalıdır. Aile fertleriyle iş arkadaşları arasında bireyin fikir alışverişi eşit seviyede gerçekleşemez. Yardımsever kollar. Günümüzde çoğu insan küçük görmeyi ve çevresindekilere yukarıdan bakmayı bir davranış haline getirmiştir. Özellikle de yardım istediğinizde isteksizlik görürsünüz. Birkaç yıl önce yoğun tempoma rağmen kendime bir bakıcı istemiyordum. Kendimi kanıtlamak niyetindeydim. Şimdi ise bu saçma davranışımı gençliğime ve tecrübesizliğime veriyorum. Başkasından yardım almanın benim için artık bir sakıncası yok. Elbette bakıcımın yerinde eşim ve çocuklarının olmasını ben de isterdim. Fakat bakıcımı da seviyorum. Eksikliklerimi kapatıyor. Bir de parasını verince insanın yapamayacağı şey yoktur bence. Seninle seyahat eder, seni giydirir, doyurur. Şansımı onu seviyorum. Zaten bakıcılarımla da her zaman aram iyiydi. 2005 yılında arkadaşım Craig Blackson'ın tavsiyesiyle bakıcı fikri aklıma girdi. İlk başlarda tanımadığım birinin hayatıma bu kadar girmesi beni tedirgin ediyordu. Güvenilebilecek biri olması için çok dua ettim. Ben başkasından yardım isteyebilecek kadar anlayışlıydım fakat bu konuda yardım isteyeceğim kişinin karakterini yakından tanımam gerekiyordu. Ancak bu şekilde rahat olabilirdim. Birkaç arkadaşım bu iş için gönüllü oldu. Daha sonra akrabalarım arasından bazılarından da teklif geldi. Elbette bu yardım karşılığında benden belli bir miktar ücret talep ediyorlardı. Daha sonra aralarından birkaç kişiyi sürekli olarak yanımda kalması için seçtim. 2006 yılında artık yanımda bakıcılarımla geziyordum. Onlardan biri olan George, hem şoförüm hem de tur rehberimdi. George oldukça ihtiyatlı biriydi. Arabayı oldukça düzenli kullanıyordu. Gözüme girmişti. Şimdiki bakıcım olan Brian'la da 2008 yılında tanıştım. Transilvanya Alplerinde küçük bir kasabada Little Vienna adlı otelde karşılaştık. Ben konferans bitimi aşırı yorgundum. Brian da bana yorgunluğu giderici bir ilaç önerdi. Fakat doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanmadığım için doğal olarak çekindim. Brian'ın içten konuşması ve ikna kabiliyeti sayesinde ilacı içtim. Gece güzel bir uyku çekmişim. Sabah beni uyandırmaya geldiğinde ona güvenim bir kat daha arttı. Transilvanya yaşam koşulları açısından zor bir yerdi. Yazı aşırı sıcaktı. Hava almak için pencereyi açtığımızda içeri giren sivrisineklerin istilasına uğruyorduk. Brian benim vücudumun hassasiyetini tahmin etmiş olacak ki bana duş almamı tavsiye etti. Duş alırken sırtımı bile keseledi. Daha sonra düşündüğümde adeta Brian sanki benim için oraya gönderilmişti. Nihayetinde dayanamayarak Brian'a bakıcım olmasını teklif ettim. Uzun bir süre düşündükten sonra kabul etti. Artık gönlüm rahattı. Benimle canı gönülden ilgilenen bir bakıcım olacaktı. Yardıma ihtiyacım olabilir diye yan odada yatarken kapıyı açık bırakıyordu. Brian artık benim veli nimetim olmuştu. İnsanlar olan güvensizlik buzlarımın çoğunu Brian'la yıkmıştım. 2002 yılında hala Avustralya'da yaşadığımız dönemde bir konferans vermek için Amerika'ya geldiğimde kuzenim Nathan bana eşlik etmişti. Uzun bir yolculuktan sonra gideceğimiz yere varmıştık. Ancak gece boyu yolculuk yaptığımız için sabah uyuyakalmış ve programın başlamasına 15 dakika kala uyanmıştım. Hemen hazırlandım ve tabii Nathan'ın olağanüstü çabasıyla yetişebildim. Program bitiminde tuvalete çıkma ihtiyacı hissettim. Doğal olarak tuvalete birlikte gittik. Fakat ne talihsizliktir ki Nathan bana yardım ederken şortumu klozetin içine düşürdü. Islanan şortumun giyilecek hali kalmamıştı. Telaşa kapıldık. Ne yapacaktık? Endişe dolu gözlerle Nathan'a baktım. Nathan da benim gibi hissediyordu. Sonra birden ikimiz de kahkahayı patlattık. Kendimizi gülmekten alamıyorduk. Böyle ilginç vakalarda elimde olmadan basıyorum kahkahayı. Ne olursa olsun bu durumda bile gülebilmek güzeldi. Ellerimin yokluğu. New York'a yerleştikten sonra işe aldığım bakıcılar oldukça iyiydi. Onlarla arkadaş gibiydim. Benimle birlikte yaşayan insanlar zamanla benim kollarımın ve bacaklarımın olmadığını unutuyorlardı. Aslında bu çok iyi bir şeydi fakat bazen öyle durumlara maruz kalıyordum ki güleyim mi, ağlayayım mı bilemiyordum. Mesela bir bardak su istediğimde bakıcım suyu getirip masanın üzerine bırakıyordu. Peki ben nasıl içecektim bunu? Sonra unuttuğunu fark ederek bin bir özürle yanıma geliyordu. Artık alıştım diyordum. Bir insana bakabilmek, onun için elinden geleni yapmak demektir. Belki bunu daha önce de söylemişimdir. Bir insanın bir amacı varsa, buna ulaşırken çevresinden yardım almayı kendine yük olarak görmemelidir. Aksine bu kolaylıktan faydalanmalıdır. Amacına yolculuk yapan bir insan için üç tür yardımcı söz konusudur. Akıl hocası, yoldaşı veya örnek aldığı insan, yani rol modeli. Akıl hocaları, senin amacın doğrultusunda sana yardımcı olan, seni destekleyen insanlardır. Ailen senin doğal akıl hocandır. Dayım Sam oldukça düşünceli bir insandır. Muhteşem bir aile hayatı var. Onun beni bir şeylere teşvik etmesi, bana rehber olması benim için büyük bir şereftir. Çoğu insanın keşkeleri vardır fakat dayım geriye dönüp de baktığında hiç keşke dememiştir. Bisiklet ve motosiklet tasarlamacı kendisi için yapmıyor. Özürlü çocuklar yararına bisiklet tasarlamak için bir projeye bile katkıda bulundu. Dayım her zaman ilerlemem için beni cesaretlendirirdi. Bana yürekten inanırdı. Bir gün bana, "Nikolas, bir gün sen kralın, cumhurbaşkanının ya da kraliçenin elini sıkacaksın," dedi. Akıl danışmak insana işlerinde kolaylık sağlar. Danıştığınız insanları hayatınıza yönlendiren insanlar olarak görmeyin. Onların eleştirilerini dinleyin. Önerilerine dikkate alın. Kuzenim Duncan bana her zaman destek olmuştur. Tuvalete çıkmak istediğinde seslen yeter, derdi. Onun sayesinde diğer kuzenlerim de bana anlayışla yaklaşmışlardır. Örnek insanlar size akıl danıştıklarınız kadar yakın değildirler. Siz onları genellikle uzaktan gözlersiniz. Kitaplarını, biyografilerini okursunuz. Saygındırlar. Benim uzun vadede örnek aldığım insan, Reverend Billy Graham'dır. Bir cümlesinde, "İnsanlara doğruları anlatmak en güzel iştir," demiştir. Bazen insanlar hem akıl hocamız hem de örnek aldığımız insan olabilir. Mesela Vic ve Elsie Schletter benim için bu kategoriye giriyorlar. Avustralya'da yaşıyorlar. Yaklaşık 65 ibadet yeri inşa etmişlerdir. Gerçekten iyi insanlardır. Sessizce çalışırlar ve kendilerini ortaya atmazlar. Elsie ve Vic evlendikten sonra Papua Yeni Gine'de bir ibadethane açtılar. Halkın rahat etmesi için ellerinden geleni yaptılar. Avustralya'nın kuzey kıyılarında yaşayan bu çift, insanlık yararına yardım konusunda bir kitap bile yazdılar. Yoldaşın tarifi aslında eşe yakındır. Senin rotanla onun rotası paralel olarak gider. Birbirinizi desteklersiniz. Birbirinize çok iyi tanır ve seversiniz. Hatta birbirinizle tatlı bir yarış içine girersiniz. Bu sizi çalışmanız için güdüler. Mesela ilk başlarda benim için örnek bir insan olan Johnny Erickson, tanıştıktan sonra bana akıl danışmanlığı yapmaya başladı. Samimiyetimiz arttıkça birbirimize yoldaş olduk. Çünkü onun da bana benzer sorunları ve hikayesi vardı. Başka bir örnek olarak lise yıllarımda arkadaşım olan Jackie Davidson'a örnek verebilirim. Jackie, o zamanlar benden yaşça epey büyük olsa da dertlerimi dinler, bana öğütler verirdi. Hatta daha sonraki yıllarımızda bile irtibatımızı kesmemiştik. Kız arkadaşım olmadığı için kendimi paraladığım üniversite yıllarımda bana en iyi öğütler veren yine o olmuştu. Rol modeliniz, yani örnek aldığınız insan ise akıl hocanız kadar yakın olmayabilir. Onları genellikle uzaktan takip edersiniz. Kitaplarını okur, filmlerini seyredersiniz. Onlara hayranlık besler, saygı duyarsınız. Benim de örnek olarak gördüğüm insan Bill Graham'dı. Ayrıca bir çift olarak kendilerini önder gördüğüm bir çift de var. Vic ve Elsie Schletter. İkisi de kalpleri altın değerinde güzel insanlardır. İyiliği yaymak ve insanlara ulaşmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Kuzey Pasifik'te, Avustralya'da 54 yerde insanlara yardım evleri açtılar. İşlerini sessiz sedasız yürütüyorlar. Kendilerini hiçbir zaman ön plana atmıyorlar. Her zaman yola devam ilkesini takip ediyorlar. Elsie, kendisine bu görevin yaratıcı tarafından verildiğine inanıyor. Vic de onunla birlikte bu çalışmalara katılıyor. Hatta Papua Yeni Gine'de yaşayan küçük kabilelere bile ulaştılar. Yaşam rehberi. Kelime anlamı bakımından gerçekten oldukça büyük anlamlar taşır. İnsana ne yaptığını, yolunun nereye gittiğini, neden bu oyunda olduğunu, bir sonraki hamlenin ne olduğunu söyler. Aslında insanlara topluca seslenme kararı aldığımda bu işi kendime misyon olarak seçtiğimin farkına varmıştım. Ailemin desteğini aldıktan sonraysa bu görevimi daha iyi yerine getirdiğimi söylemeliyim. Ailemin kararlarına her zaman saygı duymuşumdur. Onlar her zaman benim için en doğrusunu ve güzelini istemişlerdir. Karşılaştığınız yeni insanlar size her zaman yardımcı olmayabilir. Hatta size aksi bir tavırla yaklaşabilir, ancak ailenizin sizin için en doğrusunu isteyeceğini bilmeniz gerekir. O yüzden onlara şükran borçluyuz. Annemin ve babamın duygularına, düşüncelerine ve kararlarına saygı duymak benim için bir görev gibidir. Karşılıklı anlayış ve derin bir sevgiyle birbirimize bağlıyız. 11. ayrımın sonu, sayfa 180.